Herkese merhabalar. Bu konu belki de çoğu kişiyi etkileyebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanı başımızda arkadaş diyeceğimiz kişiler var. Bazen arkadaş, bazen dost dersin, kanka dersin, kankito dersin ya da yoldaş dersin, artık ne dersen bu insanlara. Ama bir şekilde şunu fark edebiliyoruz ki ya hayatımızı değiştirebiliyorlar ya bizi dönüştürebiliyorlar ya da tam aksine de olabilir. Bunu biraz daha böyle günlük yaşam içerisinden alıp felsefeye götürmek istiyorum. Nietzsche'den, Aristo'dan, aynı zamanda felsefe, modern çağ felsefesinden örneklerle beraber bir bakalım onlar da nasıl olmuş, onlar da kankalık nasıl olmuş. Sonra günümüzde de aynı şekilde. Ama buna bakmadan önce bir arkadaş kelimesinin kökenine istiyorum biraz bakalım. Nasıl tanımlamışlar eskiden Türkler bu kelimeyi? Eskiden biliyorsunuz Türkler askerlik savaşırken aslında bu çok kullanılan bir kelimeydi. Arkadan gelecek herhangi bir saldırıyı kontrol edebilmek için sırtlarını bir ağaca ya da kaya veya taşa vererek ok atarlarmış. Genelde bozkır hayatı yaşadıkları için bu sırt dayanan nesne genelde bir taş ya da kaya olmuş. Yıllar sonra bu sırt dayama konusu aslında sırt dayanan taşın ismi arka taş, yani arkada olan bir taş olarak nitelenmiş. Arkadaş şeklinde yerleşmiş bizim dilimizde artık. Niye bu kadar akademik konuştuysam. Neyse, arkadaş olarak biz artık bunu kullanmaya başladık. Arkadaş aslında samimiyetine güveneceğiniz kişi. Öyle nitelendiririz değil mi? Bir samimi, gelir size işte eğlenebilirsiniz, sırtınızı dönebileceğiniz, güvenebileceğiniz, yardım isteyebileceğiniz bir anlam ama eskiden mesela görüyorsunuz buna çok büyük anlamlar yüklenmiş. Yani işte savaş nedir ya? Savaşta hani canını vereceğin bir yerdir yani savaş. Sırt sırta verilen iki savaşçının aynı arkayı paylaşmasıdır yani. Nasıl ki aynı karnı paylaşan kişiler karındaş. Yani kardeş oluyorsa bu kadar bir anlamlı bir şey. Yani bizim kanka dediğimiz şey sıradan böyle 2 gün içerisinde Instagram'a tanışıp belki sohbet muhabbet edebileceğimiz şeylerin ne kadar anlamı var mesela. Böylece aynı arkayı paylaşan kişiler de kardeş, aynı karnı paylaşanlar kardeş, aynı arkayı paylaşanlar arkadaş olmaktadır. Yanındayken arkanda birinin olduğunu hissetmek. Sana sadece sen olduğun için değil, sen olduğun için değer verdiğini bildiğin aslında canınızı emanet edebileceğiniz bir kişi gibi. En önemlisi de güven burada. Diyorum ve bunlara gelin hep beraber katılmayalım şimdilik. Çünkü buna bu kadar biz anlam atfedersek dönüp böyle bir bakarsın ya hangi arkadaşın seni savaşta bu kadar şey yapar? Bu kadar anlamlı bir şey olması gerekiyor mu yani? Ona bir bakalım. Şimdi bu böyle bir şey söylenmiş olabilir. Hangi karındaş yani. Karındaş bu arada karandaş Rusça'da kalem demek. Bana çok garip gelmişti bu kelimeyi gördüğümde ilk kez. Karındaş ama burada tabii farklı bir şey. Şimdi örneğin bence bu konuya şu araştırmayla bak. Biraz yerle bir edelim biraz. Kendi yüzünüzü başkalarına daha az tanıdığınızı biliyor muydunuz mesela? Amors şeklinde bunu demeye çalışıyorum. Yani aynadaki yansıma mesela. Amors çekimden bakıldığında bu bir araştırma aslında. Kendimizi baktığımızda, kendimize baktığımızda tanımakta zorlandığımız ortaya çıkmış. Örneğin yüzünü çizdireceksin mesela. Yüzünü çizdirdiğinde mesela orada tarif etmen gerekiyor işte. Burnum şöyle, gözüm şöyle vesaire. Bunu tarif edemiyormuş insanlar. Mesela çok zorlanmışlar ama başkalarını daha iyi tarif edebiliyormuş. Yani başkalarını daha iyi hatırlayabiliyormuş yüz hatlarını. Yani kendimizi ne kadar uzağız aslında. Şimdi bu kadar kendine uzakken, başkası öteki sana bu kadar yakınken, aslında bunun mesela önemli olan burada konu şu olması gerekmiyor mu? Bir başkasının sayesinde kendini daha iyi anlayabiliyorsun. Bu da Lacan'ın söylediği bir şeydi. Aynayla ilgili bir metaforu vardı hatırlarsınız. Buraya çok girmeyeceğim ama şunu demeye çalışıyorum sadece. Ayna, yani birbirimize ayna tutmamız arkadaşlıklarda çok önemli bir şey oluyor. İyi ki aynı annenin yüzü oluyor zaten kişiye değil mi? Ondan ne insanlar özellikle de arkadaş dediğimiz kişinin hayatında önemli bir büyük bir rol oynuyor. Bunu felsefi anlamda tabii ki de irdeleyeceğiz. Farklı farklı anlamlardır ama şunu mesela bakalım. Şimdi nasıl bir ayna? Yani çok gerçekçi bir yerden bunu söylüyorum. Yani öyle romantize etmek için değil. Mesela bu çok ilginç bir araştırmaydı arkadaşlar. Ben bunu duyduğumda bayağı şaşırmıştım ve çok korkmuştum. Şimdi Rusya'da komünist rejim çıktıktan sonra Ukrayna'da bir yaşayan bir aile var. Ve bu aile işsizlik falan oluyor işte ekonomik sorunlar derken alkolik bir anne baba. Çok normal orada alkoliklik zaten sıradan bir şey. Alkoliklik bir anne babanın bir kızı var. Kız da tabii ki haliyle ilgilenmiyorlar kızla anne baba ikisi de alkolik zaten neyin nasıl ilgilenecekler ki? İlgilenmiyorlar. Kız da köpekleriyle sosyalleşiyor. Yani bahçede köpekler var sürekli onlarla sosyalleşiyor. Ve bir süre sonra bunu aratın bakın YouTube'da bu arada mutlaka şey köpek Anastasia mı geçiyor? Alexandra mı ya? Uf neydi ismi? Alexandra sanki köpek Alexandra diye. Ya da köpek kız yazın direkt çıkacak zaten YouTube'da. Bir süre sonra kız hayvanlaşıyor. Köpek oluyor. Aa Aksana evet ismi Aksana'ydı. Köpek kız Aksana diye aratın. YouTube'da videosuna bakın dört ayağın üzerinde geziyor. Köpekler gibi havlıyor. Hav hav hav diye böyle şey yapıyor. Ve gerçekten tam bir köpek gibi yani. Köpeklerin vücut dilini kullanıyor. Ve aynı şekilde kafasını böyle yıkıyor suda. Hani köpekler kafasını nasıl yıkarlar? Şu an gösteriyorum görmüyorsunuz da. Neyse köpekleşmek istemiyorum. Ay çok korktum o video izlediğimde. Neyse öyle kafasını yıkıyor vesaire. Aynı şekilde yürüyor. İnanamıyorum ya. Onu ben inanamadım gerçekten izlediğimde. Nasıl bu kadar taklit olamaz bu yani. Ve hayvanlaşıyor. Köpekleşiyor. Köpek kız oluyor. Bu neyi gösteriyor mesela bize? Yani tabii ki de bir ilginç bir şey, ilginç bir araştırma ama bunu Hindistan'da da var bu tarz insanlar. Yine böyle ülkenin birçok farklı yerlerinde bu tarz araştırmalar var. Şunu gösteriyor. Yani insan bir köpeklerle ya da hayvanla sosyalleştiğinde hayvana dönüşüyor. Ancak hayvan gibi insanlar da var hayatımızda tabii ki de. Dolayısıyla bu hayvan gibi insanlarla biz arkadaşlık ettiğimizde ya da bunlarla sosyalleştiğimizde biz de hayvanlaşıyoruz. O nedenle burada ya bunlar hepsi zihnimizde çok farklı bir ampuller yakıyor tabii ki de. Daha önceki podcast'te toksik insanlar vesaire demiştim. İşte onlara neden bizim bu kadar etkiliyor? Ya toksiği geçtim yani köpek kız köpek olmuş yani gerçekten ve hani burada hangi travmadan, hangi şeyden bahsedebiliriz bilmiyorum ama o çok ilginç bir araştırma. Belki farklı bir şeyde ele alırız tekrardan. Çünkü bunun üzerine bayağı akademik makaleler falan yazılmıştı. Hatta bir şeyde kız anlatıyor. Hayır ben köpek değilim falan filan böyle röportaj veriyor. Ben 2-3 saat izledim yani bu kızı. Bana ne kattıysa artık bilmiyorum. Neyse. Şimdi Aristo bayağı bakalım. Aristo diyor ki üç tür arkadaşlık vardır. Bu konsepti ileri sürüyor bize ve diyor ki bir arkadaşlığınızı gözden geçirin diyor. Bunlara bir bakın diyor. Eğer bunların herhangi birindeyse ona göre hareket edin. Hiç bunların birisinde yoksa demek ki bu sadece sıradan bir nedir? Arkadaşlığın daha yüzeysel ne olabilir acaba? Onu bak şu an düşünüyorum da bulamıyorum. Nedir ya acaba? Uf, vardır da bir şey. Neyse boş ver. Fayda için arkadaşlık. İlki bunu söylüyor. Şimdi bu bak bu benim en yaralı noktamdır. Geçen sene terapide sürekli bunu konuştum. Ya gerçekten çok zorlandığım bir nokta. Bu arkadaşlık için değil bu arada bende sadece. Genel insanlar arasında yani benim zorlandığım bir konuydu. Çıkar ilişkisi yani. Bu çıkar ilişkisini savunan birçok ekol var bu arada. Gayet normal bir şeymiş gibi savunuluyor. Benim karşı çıktığım bir şey ve zorlandığım bir nokta. Ve bunu Aristo da çok sağ olsun çok güzel bir şekilde ifade ediyor zaten kendisi de. Bunların hepsi Nikomakos Etik kitabından bu arada alıntılar. Yani bakarsınız eğer ilginizi çekerse. O diyor ki fayda için arkadaşlık tarafların karşılıklı çıkarlarına dayanan ilişkidir. Mutlaka bir çıkar vardır. Yani orada çıkarsız bir şey mümkün değil. İş veya sınıf arkadaşları olabilir. Bir proje yaparsın, bir ödev yaparsın. Mesela bazen öyle arkadaşlıklar vardır ya hani okul döneminde kankalar ama okul bitiyor hiç yok yani o yani çünkü çıkarı bitti artık faydası bitti yani bu kişinin. Ya da iş yerindeki arkadaşlar mesela sınıf arkadaşları. Nihayetinde kötü de olsa bir eşlikçi size değil mi? Yani yalnız kalmazsınız. Hiç olmasına daha iyidir. Şimdi ben bunlara arkadaş demeyi dilim gelmiyor yani. Bu insanlar arkadaş değil. Bak ben de böyle insanlar Mesela en basitinden yolculuk sırasında birisiyle arkadaş oluyorsun. Arkadaş değil işte, bu ne ya acaba? Neyse, birisiyle bir şey oluyorsun. Şey olma durumu.
Ne diyordun?
Ay, korktum. Hey Siri çalıştı. Neyse. Kapan Siri.
Anladığımdan emin değilim.
Neyse. Umarım kapandı. Evet, bak oradaki o şey olma durumu bence bu fayda arkadaşlığını kastedilen şey. Kötü olan tarafı şu, Aristo diyor bunu tabii ki de. Bu tür arkadaşlık tamamen kötü bir şey. Çünkü iki tarafın birinin dahi çıkarının bitmesi sonucunda bu arkadaşlık sona erecektir. Sonra vay efendim işte sen beni yarı yolda bıraktın, sen bana arkadaş olmadın. Yani şu olabilir çünkü bakın. Bu fayda arkadaşlığı ikisinin de faydası olma durumu, hadi neyse ikisi de birbirinden çıkar ilişkisi içerisinde bulunuyorlar. Ama birisi çıkar, diğerinin çıkarı yoksa, diğeri sürekli kullanılıyorsa bu çok kötü bir şey. Yani bir süre sonra artık şey oluyorsun çünkü çıkarı olduğunu anlıyorsun, kullanılma durumunu anlıyorsun. Neyse sen, ben bunu biraz da devam edersen kendi şeylerimi anlatacağım. Fayda arkadaşlığı bu. Yani Aristo'ya göre zaten en kötü arkadaşlık tipidir. Böyle bir arkadaşlık olmayın diyor. İkincisi zevk arkadaşlığı. Eğlence arkadaşı diyeceğim ben buna. Bu eğlence arkadaşlığı normal bir şey ya. Bu hani bence günümüzde gayet normal bir durum. Ben bunu çok kötüleyebilecek bir düşünce olarak görmüyorum. Mesela ortak hobilerin olur ya da zevklere sahipsindir. Beraber geçirdiğiniz vakitten keyif alırsınız. Ancak bunun için mesela çoğu zaman görüşürsünüz. İşte sohbet, muhabbet derken böyle bir kategoriye giriyorsun. Zevk arkadaşı, eğlence arkadaşlığın oluyor. Bu kişiyle çok derin konulara giremezsin. Bu kişiyle çok yarın bir gün başına bir şey geldiğinde telefonu açayım, onunla şey yapayım demezsin. Daha çok böyle kafa dengi ya. Hani öyle, evet. Kafa dengi insanlar bu insanlar seninle. Böyle bir arkadaşlık. Bu arkadaşlık türü fayda için olandan farkı tabii ki de bir çıkar yok burada. Çıkar olabilecek tek şey de bir eğleneyim yeter yani. Bu kişiden alacağımı alırım ben. Sadece eğlenebileyim yani. İkincisinde ise bahsi geçen, yani bundaki bahsi geçen şey güzel vakit geçirmek sadece. Hani anılar biriktirmek, güzel vakitler geçirmek. Öte yandan ortam değişimi oluyor. Belki bir tatile gidersin. Belki işte ne bileyim bir sürü şeyler denersin. Mesela spora gidersin o kişiyle beraber. Vesaire. Ama bir çıkar değil. Hani mesela bak. Çıkar ne zaman olacak biliyor musun? Sen sporda kendini geliştiriyorsun ve o spora gitme, karşıdaki kişinin seninle spora gitme amacı tamamen senden faydalanmak. Bir şeyler öğreneyim burada. İşte onun spor bilgisi var, onun beslenme bilgisi var, işte bilmem ne bilgisi var. Bunun için senden spora geliyor. Yani orada spora gelme amacı eğlence bile değil yani. Düşün yani. Bu çıkar ne zaman olmayacaktı? Gidip işte kendisi bir şeyler araştıracaktı. Sporla ilgili ya da beslenmeyle ilgili vesaire. Ve dolayısıyla hani gelip seni sürekli sömürmeyecek de o hareket nasıl da bu hareket nasıl da nasıl besleniyorsun onu da anlat bunu da anlat diyerekten bir şey geçmeyecek. O da sana bir şey katacak. Belki bu süreç içerisinde sen de ona bir şey katacaksın. Belki onun iradesi daha yüksek olacak seninle. Belki bilgisi yoktur bu konularla ilgili ama çoğu zaman o iradesi daha yüksek olduğu için seni teşvik edecek. Örneğin gibi gibi. Hani şu olması zorunda değil tabii ki de işte herkesin sporla ilgili bir bilgisi olsun işte hangi kaloriler neyse detaya giriyorum şu an ben. Ama şunu demeye çalışıyorum yani burada karşılıklı bir paylaşım var ve bu paylaşım bilincinde olabilecek bir insan oluyor. Eğer fayda için arkadaşlık yapmıyorsa sizinle. Dolayısıyla zevk için arkadaşlık diyordum. Nerelere gittim? Aristo mesela zevk veya fayda için olan arkadaşlıkla tesadüf olarak nitelendiriyor. Bu tarafın artık zevk vermemesi mesela örneğin olabilir. Yani senin düşüncelerin değişti ya da daha zevkli bir kişiye geçtin. Yani daha çok farklı şeylerden deneyim almaya başladın ve zevk almaya başladın. Dolayısıyla bu zevk arkadaşlığı da çok kısa sürede bitebilecek bir şey olabiliyor. Çok katılmamakla beraber buna. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Çünkü zevk aldığın şeyler eğer ki senin örneğin mesela Reels'ler. Bak ne kadar basitleştirebiliyorsam konuyu o kadar basitleştiriyorum arkadaşlar ama ben size arkadaşlar derken acaba hangi türe giriyorsunuz? Kesinlikle çıkar değildir. Ne çıkar olacak burada? Zevk diyelim ya biraz. Şimdi bir diğerini de anlatacağım. Dur. Sürekli olarak mesela birbirine Reels gönderen arkadaşlar. Şimdi bu hangi kategori? Bana göre bu tamamen eğlence arkadaşlığıdır. Bu şekilde mesela platform üzerinde sürekli etkileşim kuruyorsun. Yani Instagram'da işte birbirine video gönderiyorsun. Yani şey diyorsun, ben bak buna çok güldüm, sen de gül. Yani kötü bir şey değil bence, bu gayet normal bir şey. Eğer sen de ona gülüyorsun tabii ki de, hani çok komik gelmiyorsa bu çok kötü bir şey. Gönderi paylaşmayınca acaba bir reels atmayınca bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi diyen arkadaşlarım var benim. Böyle yurt dışında mesela birkaç tane arkadaşım var, böyle iki tane, birkaç tane dediğim. Her sabah farklı ülkelerde yaşadığımda her sabah uyandığımda 4-5 tane Reels'te uyanıyorum zaten. Bir gün bir şey atmadığında çok şaşırıyorum. Ne oldu acaba diye hani yazısım oluyor. Ama gayet okey yani. Hani ben bunu kontrol de ederim dersen. Hani izlerim işte, kontrol ederim, bakayım ne var ne yok. Ve like atarsın vesaire, geçersin. Hani şey oluyor, yarın bir gün ipleri kopmuyor, anladınız mı? Hani yarın bir gün bir araya geldiğinizde konuşabileceğiniz çok şey olabiliyor hala. Zevklerinizi birbirinizi anlayabiliyorsunuz vesaire. Kafa dengi işte, insanlar oluyor bunlar. Arkadaşlığınızı da sürdürebiliyorsunuz yani otomatikman. Bu arada kategorize ediyorum ben bu insanlara video attığımda. Herkese aynı videoları asla atmıyorum. Yani bu bence bir gerçekten zor bir görev bak. Şimdi geçmişte böyle Aristo bunu nitelendirmiş ama bunun için farklı bir tür arkadaşlık olması gerekiyor. Reels arkadaşlıkları herhalde. Bilmiyorum. Mesela komikli videoları farklı bir sanırım. Kederi bir videolar farklı bir sanırım. Mesela politik çok demerim de işte, hani politiği eleştiren ya da ekonomiyi komik şekilde eleştiren şeyleri farklı bir sanırım. Doğa, kedisi, medisi, işte felsefi, psikolojik falan, bunlar hepsi ayrı ayrı kişilere gider. Çünkü hepsiyle ayrı ayrı hepsinin muhabbetim muhabbetim farklıdır. Ve bunu mesela atarken de gerçekten hani şey oluyorum. Hani komik geliyor bana ve onlar da güldüğüne eminim yani. Zaten görüştüğümüzde zevkleri değişmişse de artık atmıyorum yani. Dolayısıyla buradan da arkadaşlarıma teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Sizinle beraber ben de gülüyorum gerçekten o videoları. Gülme sebebi oluyorsunuz. Bence kötü bir şey değil asla. Tabii ki de yani bir sınırı var bunun. Bu kadar da göndermeyelim birbirimize. Yani bilmiyorum, bu şu böyle bir şey de olabilir. Mesela malum şu aralar mesela çoğumuz sosyal hayatı değişik bir durumda değil mi? Başka bir insanın dertlerine, sevinçlerine bulaştırmak bazen istemiyorsun. Kırılgan yanlarını anlatmak istemiyorsun ya da çok dertlisindir. Hani o derdini anlatmak istemiyorsun. En azından bu konularda %100 muhatap olmak istemiyoruz. Yani değil mi? Yani sosyal bir hayatı olsun da insanın gidip biraz kafa dağıtsın gibi bir şeye giriyorsun. Bazen de gidemiyorsun. Şehirde yaşıyorsan mesela hani çok haftada bir kez anca denk gelebiliyorsun böyle bir şeye. İşte ekonomik nedenler dersin buna, zaman dersin vesaire. O nedenle bu şekilde sosyalleşiyorsun. Yani birbirine videolar atıyorsun, reels'ler atıyorsun, onun üzerine sohbet ediyorsun. Hani bu şey, seni unutmadım bak demek yani. Beni aramana gerek yok. Bunu söylüyorsun sadece. Bak sana komik videolar yolluyorum gibisinden. Küçük hesaplar işte. Bilmiyorum, insanların hayatta anlam arayışı tabii ki de farklı olabilir. Ama bu da bir anlamın arayışı olabilir. Anlama verdiğiniz anlam değişkenlik gösterebilir. Mizah yolu da hayatın tabii ki de böyle bir sorunlarından vesaire şey kurtulamazsın ama bir hafifletebilirsin yani. Trajik, stresli günler geçireceğine bu tarz komik şeyler birbirine göndermekte. Hepimiz birbirimize reels, sürekli reels gönderelim mantığında değilim ama yumuşatıyor bence ilişkiyi. Güzel bir hale getirebiliyor arkadaşlık ilişkinin özellikle. Bence şu an mesela zamanında Aristo da yaşasaydı Platon'a sürekli videolar gönderirdi eminim. Stoacılar da birbirlerine sürekli acı videoları gönderir. Nasıl daha çok acı çekebiliriz? Ya da Nietzsche, Wagner'e falan. O zaman yoktu, yapmamışlardı. Dolayısıyla evet, Nietzsche'nin mesela belirttiği gibi insanlar birbirine değer verme ve anlam arayışının içindedirler. Bu da bir anlamı bulma çabası olabiliyor. Eğer ki modern çağda bu kadar tecrit edebiliyorsa kendimizi ilişkilerden veya sosyal yaşamdan. Bir de son olarak Aristo'nun çok övdüğü erdem için arkadaşlık vardır. Bu da benim çok sevdiğim bir arkadaşlık türüdür. Kesinlikle bu arkadaşlık türünü kontrol etmeye çalışırım hayatımda her zaman. Yani eğer bu arkadaşlık türünden az da olsa böyle bir çıkan, yani bu raydan çıkan arkadaşlığı görüyorsam 1 sene 2 sene daha zaman veririm. Belki geri dönüşü vardır diye. Yoksa da artık Maalesef zamanı doluyor benim için. Bilmiyorum. Erdem için arkadaşlık mesela Aristo'nun tasvirinde 3 arkadaşlık türünden ideal olandır. En ideali, en somut ve en nadir türüdür zaten. Faydayı ve zevki aşan bir türdür. Karşıdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeye, takdir etmeye dayanan arkadaşlıktır. Bir fayda gözetmeksizin asla, bir çıkar gözetmeksizin beraber güzel vakit geçirirken aynı zamanda birbirine zor zamanlara da dayanak olabilecek, omuz olabilecek. Aynı zamanda birbirini sürekli geliştiren insanlar oluyor bu insanlar. Erdem'e dayanır mutlaka. Dolayısıyla Erdem de zaten sürekli geliştirebilen bir şey olduğu için bu arkadaşlık türü içerisinde kendini sürekli yüksekliklerde hissedersin. Sürekli daha mutlu hissedersin. Bu insanlarla çevrelendiğinde veya bu insanlar hayatında olduğunda kardeşçe bir duyguyu yaşarsın aslında. Çok şükür hayatımdan böyle insanlar geldi, geçti, var. Aynı şekilde de hala da var. Ve ben bunu çok tadını çok aldım ve çok sevdiğim bir arkadaşlık türüdür. Aristo bunu biraz aşka benzetiyor. Bu tür arkadaşlar romantik bir ilişkiye benzetiyor. Yani hani şu anlamda arkadaşlıkta aşk kadar, bu arkadaşlık aşk kadar nadir bulunan bir arkadaşlıktır. Herhangi bir çıkara dayanmadığı için kolay şekilde bulunmaz. Hani aşık olacağın kişiyi nasıl yani bulabiliyorsun? Bulamıyorsun. Bunu bulamadığın için bu arkadaşlık türünü de bulamıyorsun. Çok zor oluyor yani bu tarz. Bu sadece kafa dengelik değil bu arada. Hani kafa dengi, hani bir araya gidip işte Nietzsche'sidir, Hegel'idir, felsefesidir, psikolojisidir tartışırsın. Ama bu onun erdemli olduğu anlamına gelmez. Yani entelektüel kişidir sadece. Dolayısıyla erdemli kişi, ya erdemli olabilmek ya da o yolda ilerlemek çok daha farklı bir şeydir. Felsefe tarihinde olsun, psikolojide olsun en yakın arkadaşlıklar arasında nasıl sorunlar olmuş? Mesela biraz bir buna bakalım. Bu üç tür arkadaşlıkları daha iyi anlayabilmek için. Şimdi ben bunları anlatırken siz kafanızı düşünün. Hangi arkadaşlıklar var hayatınızda? Bu illa dediğim gibi arkadaşlık ben arkadaşlık dedim. Siz kanka, dost ne isterseniz öyle bir nitelendirebilirsiniz. Felsefe tarihinde ya da psikolojide olsun ya da genellikle bu tarz insanların hayatlarında hep düşünce ayrılığı nedeniyle arkadaşlıkları ayrılmıştır ya da arkadaş olmamışlardır artık. Ben senin arkadaş değilim demişler birbirlerine. Bazen zannediyoruz ki tamam ben bu kişiyi hayatıma aldım, ölene kadar bu kişi benim hayatımda olacak. Hayır öyle bir şey yok. Yani lise arkadaşınızı da aranızda çok büyük dağlar kadar fark oluşmuş artık. Ve hala hayatınızda tutuyorsunuz çünkü yani zamana güveniyorsunuz değil mi? Kimler kimlere ayrılmamış ya? Şimdi göreceksiniz yani felsefe tarihinde. Kimler kimler hayatından çıkmamış, ayrılmamış ve o felsefecinin hiçbirisi ölmemiş yani. Hayatlarını çok daha iyi bir şekilde devam etmişler. Yani bunların da hizmeti de olabiliyor çünkü hayatınızda. Ayşe Fatma ile ayrılınca ne Ayşe'nin ne de Fatma'nın dünyası yıkılmıyor. Bu konuyu örneklerimle geldim. Tabii ki de Nietzsche ile başlayacağım. Canım Nietzsche. Nietzsche'nin en yakın arkadaşı Wagner mesela. Nietzsche Wagner'e tapıyordu resmen. Yani o kadar çok seviyordu ki Wagner'i. Daha önce anlattım mı bunu? Ben dejavu yaşıyorum şu an ben. Dolayısıyla Wagner'le yaşadığı arkadaşlık sırasında ondan alacağını aldı, etkileneceğini etkilendi. Wagner de ondan, Nietzsche de ondan. Ama bir süre sonra Wagner'in düşünceleri de değiştikten sonra Nietzsche Wagner'e ayrıldı. Ve çok normal bir şekilde hayatına devam etmedi. Biraz bunalıma girdi Wagner'den sonra. Bu ayrılık ona iyi etki etmemişti. Sadece Nietzsche değil. Ama Nietzsche ile Wagner'in arkadaşlığı zamanında mesela çok dolu dolu geçmişti. Tam Erdem arkadaşlığı olmuştu. Çünkü ona hayatına çok yön vermişti. Yine mesela Jung da Freud'un psikanalitik teorisini genişletmiş biliyorsunuz. İlk başlarda mesela birlikte arkadaşlıklar yapmışlar, çalışmışlar, beraber her şeyi yapmışlar. Her şey birlikteymiş onların ilk başlarda arkadaşlıkları. Ancak zamanla farklı görüşlere sahip olmuşlar ve ilişkileri artık giderek zorlanmaya başlamış. O şekilde düşünce ayrılığına gitmişlerdir. Çok normal bir şey değil mi? Ya da Mevlana Tebriz olsun ya da işte Camus'la kimdi ya? Albert Camus'la Sartre'ydi sanki değil mi? Onlar da yine düşünce ayrılığı yaşıyorlardı vesaire. Dolayısıyla zaten doğru dürüst felsefecilerin arkadaşı yoktur. Hani böyle bir baksan. Olanları da bu şekilde oluyor. O nedenle arkadaşlığı hayatımızda bence çok böyle yüce bir yere, hani o podcast'in başında anlattım ya, böyle arkadaş bilmem işte savaşta arkana verebileceğin kişi vesaire. Bu kadar anlamlar yükleyince diyorsun ki ya o zaman benim hayatımdaki arkadaşlıklar gerçek değil mi? Herkesin arkadaşlığı çok güvenilir ama benim arkadaşlık alanlarım böyle. gibi bir şey varabiliyorsun. Oysa böyle bir gerçek yaşamda böyle bir şey yok. O nedenle felsefecilerin iyi arkadaşlıklarından öte kötü arkadaşlıklarını anlatıyorum ben burada. Ya aslında bu kötü de değil de hani neden kötü olsun mesela Nietzsche, Wagner Nietzsche'ye bu kadar etki etmiş ya da Freud'la Jung'un arkadaşlığı olsun ya da işte Mevlana'nın Şems olsun. Kötü bir şey değil. Düşünce ayrılığı giriyor. Mesela bu insanlar bunalıma giriyorlar. Arkadaşlıklarını bitirmek istiyorlar ve bir kriz yaşıyorlar, değil mi? Kriz yaşadığımız insanlar ve durumlar bize fırsat getirebiliyor aslında. Benim de arkadaşlıklarım içerisinde böyle şeyler oldu. Fikir ayrılığı yaşadığım arkadaşlarım oldu çoğunlukla. Ve fikir ayrılığı çoğunlukla demeyelim de işte iki kişi falandır belki üç kişi. Belki dört kişi. Bu kişilerle ayrıldıktan sonra, arkadaşlığın bittikten sonra önemli olan şey şu, olayları kişiselleştirmemek. Kızmamak, öfke duymamak. Onu olduğun gibi kabul etmek. Yani çok sıradan bir şey. Senin düşüncelerin şu şekilde evrilip değişebiliyorsa ki çok normal. O kişinin belki aynı yerde kalıyor, belki o da çok farklı yerlere gidiyor ve aynı şeyler üzerinde artık konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla burada olayları kişiselleştirmek çok saçma bence yani. Önemli olan onu olduğu gibi kabul etmek. Evet sen değiştin, senin düşüncelerin değişti, benimki de değişti. Ve bu noktada benim için zor geliyor bu arkadaşlık sadece. Ya da yürütebiliyorsan buna rağmen yürütebilmek tabii. Buna rağmen kabul edip devam edebilmek de çok iyi bir şey. Bu kriz mesela bana ne öğretti? Anlarında arkadaşlıklarını ayırmak diyelim. Tabii ki de çok şey ama en önemlisi değerler. Yani kendi değerlerin eğer varsa o kişinin değerlerini kabullenmekte zorlanıyorsun muhtemelen ve oradan artık kriz yaşanıyor. Ama burada olayları kişiselleştirince kalbimiz nefretiyle dolmaya başlıyor. Bu çok kötü bir şey. Ve bu olayları bize yaşatan çirkinliklere odaklanmaya başlıyoruz. Zannediyoruz ki hani ah ya şu kişi, işte şu X kişi benim hayatımda şu kadar ben ona emek verdim, bunu yaptım, onu yaptım, geldi bana. Hayır öyle bir şey yok yani ikiniz de birbirinize ya iyi ya kötü destek olmuşsunuzdur ve sadece bunun bir süresi doldu. Önemli olan burada nefret, kin duymak yerine ve kötü hisler, kötü duygular beslemek yerine bunu iradeyi mesela burada koyacaksın işte irade terbiyesini. Sadece olabilir yani insanlar arasında da bu tarz farklılıklar var olabilir deyip bunu kabullenmek. Felsefi arkadaşlık mesela bilgelik ya da olsun işte. Mesela Platon'a göre bu filozoflar arasında daha çok dostluk ilişkileri olarak kuruluyor. Ya da bilge arkadaşlar olarak nitelendiriyor Platon bunu. Gerçek arkadaşlık olarak o da yine Aristo'ya katılıyor aynı zamanda. Birlikte bilgelik, gerçeği birlikte arama, gerçeği araştırırken birbirlerine destek olma ve bu süreçte derin bir bağ kurma. Bu tür arkadaşlığı Platon da savunuyor yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi felsefecilerin çoğusu Reels'lerden ziyade, işte çıkardan ziyade vesaire bilgeliği çok savunuyor. Ve bence günümüzde de böyle bir şey var. Şimdi belki bilgelik çok daha yüce anlamlar taşıyor. İşte idealler alemi vesaire olabilir Platon için ama bizim için bilgelik belki çok arkadaşlıklar içerisinde sıradan şeyler olabilir. Birbirine iyi gelmek, birbirine cömert olabilmek, birbirine iyi niyetli olabilmek ve bu konularda etkilenebilmek, birbirinden büyümek ya. En basitinden büyümek yani. Sen o ilişki içerisinde kendini büyüdüğünü fark ediyorsan bence mesela bilgelik bu da olabilir yani. Kişiden kişiye göre değişir. Mevlana'ya bakalım ya. Durmayalım şimdi. Bu çünkü kriterler kişiden kişiye değişiyor. Bence çok güzel oluyor. Felsefeciler ya da işte düşünürler bu tarz insanların düşünceleri neymiş acaba diyorsun. O nedenle bence iyi. Mevlana gerçek bir dostluğu insanın en büyük hazinesi olduğunu söylüyor ve dostluk insanın ruhunu besleyen bir kaynak olduğunu öne sürüyor. Zor zamanlarda destek sağlayan, mutluluğunu paylaşan bir insandır ona göre ve mutlaka karakterini ve davranışlarını şekillendirir diyor dost. Hayatında dost dediğin kişi varsa o senin karakterini, davranışlarını şekillendirir. Tabii kötü anlamda demiyor bunu, iyi anlamda. Ve insanın dost seçiminde dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bazı insanlarda tabii ki de bu karakterin davranışlarını kötü şekilde etkileyebilir. Hani o köpek Oksana gibi. Dolayısıyla evet seçerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de çok zor. Kendini daha tanımıyorken insanları nasıl tanıyacaksın ama. Son olarak bir de Farabi'ye bakalım o ne demiş. Bence bu da çok etkiliydi. Ben bayağı etkilenmiştim ondan. O mesela arkadaşlıkta yakınlık. Elimizle kendimize doğru çektiğimiz bir ve bıraktığımız hatta yerine dönen ağacın dalı gibi olmalıymış diyor. Yani yakınlık böyle bir seviyede olmalıymış ona göre. Çok ilginçti bana bu örnek. Çünkü yani arkadaş kendisi de birlikteyken de birlikte değilken de yollar ayrıldığında bile karakteri değişmeyen bir insan olarak nitelendiriyor Farabi bunu. Şu an çoğu insan birbirini tek yanlışını gördüğünde o anda silmeye başlıyor değil mi? Yani hani sen değiştin işte sen bilmem ne oldun vesaire. Bu çok sabırsızca ve tahammülsüzce bir durum. Ve irade zayıflığının belki de şey olduğu bir durum, zorlandığı bir durum. Bence kesinlikle yanlış bir şey. Bir kişinin hataları olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Sen onu değiştiremediğince tabii ki de süre veriyorsun vesaire bilmem ne. O hayatları tabii, o insanları tabii ki de hayatından çıkarabilirsin ama sadece bir hatada veya küçük bir değişimlerle o kişiyi hayatından çıkarmak seni sadece yalnızlığa iter. O nedenle evet, arkadaşlıklar kolay bulunmuyor ya. Bu şekilde böyle hatalardan işte benim telefonuma şey aradım bana cevap yazmadı, beni ilgisiz bırakıyor ya da bunu istedim vermedi gibi sıradan değil tabii ki de. Bakın bunlar sıradan değil ama bence sabır ve iletişim bunların hepsinin başında gelebilir. Çok arkadaşın olabilir. Yani gerçekten bazı insanlar görüyorsunuz Instagram'da vesaire işte doğum günü partisi veriyorlar. Böyle 200 kişi vesaire. Bence onlar zaten arkadaşlar olamaz. Yani bir kişinin o kadar arkadaşı olması mümkün değil. Bakın mümkün değil. Mümkün değil ya. Hani o kişinin gece gündüz sadece ilişkiler içerisinde kaybolması lazım herhalde ya. Yine de mümkün değil. Bakın bence bir elin ne derler ona? Bir elin beş parmağını geçmez falan mı diyorlardı? Aynen o şekilde işte 4-5 tane kişi yakın kişi etrafında anca tutabiliyorsun onlarla işte ne yaptın ne ettin hani onlara bile yetinemiyorsun onlara bile zor yetiştiriyorsun kendini. O da kaldı o kadar partilerde işte bilmem ne de o kadar kişiyle beraber arkadaşlıkları devam etmek. Dolayısıyla network mesela bunlar belki ya da eğlence arkadaşlığı türünde olan insanlar birbiriyle. Fedakarlık konusunda mesela bu insanlar nasıllar? Ve eleştirmek için demiyorum ama bunu bir gözden geçirmek gerekiyor. Her ihtiyaçları olduğunda yardım etmek için elinden geleni yapan insanlar mı? Çıkar ilişkisi mi? Değil mi? Network bence çıkar ilişkisi kesinlikle. Ki yapılabilir bu arada. Karşı taraf da bunu biliyorsa okey. Her ihtiyaçları olduğunda yardım etmek için elinden geleni yaptım mesela diyor. Sonra diyor ki çıkar ilişkisi mi değil mi diye sorguluyor mesela bunu. Bazı işlerine yardım etmen karşında arkadaşın olur mesela. Bunu anlar. Bazıları gönül hayatı üzerine böyle danışman olursun onlara. İşte bütün ilişkideki her türlü her şeyi anlatırsana sen sürekli ona destek oluyorsun vesaire. Yardım etmen için mesela arkadaş olursun o noktada. Gece gündüz seni arıyor. İşte böyle oldu o bana böyle dedi bana öyle yaptı ayrıldık barıştık vesaire. Normal bakın eleştirmiyorum normal bunlar. Ama düşünmek gerekiyor. Ya da mesela bazıları da seninle gezer. Karşında senin dertlerini dinler. Sürekli dert dinleyen bir arkadaş. Bazıları nevrotiktir. Onun nevrozlarını gece gündüz dinleyeceksin. Onu yani dolayısıyla buna bir ayırt etmek gerekiyor. Bu kişi eğer seni kötü hissettiriyorsa ilişki içerisinde, arkadaşlıklar içerisinde şu an hangi taraftasın? Ona bir bakmak gerekiyor. Sevdiğin ve değer verdiğin için birkaç sene katlanabilirsin tabii ki de bu tarz durumlara. Sonunda tüm bu insanların benimle olan ilişkilerinin altında yatan gerçekleri fark etmek gerekiyor. Değil mi yani? Gerçek bir şey ne yani burada? Arkadaşlık deneyimi. Arkadaşlık denen ilişki korktuğumuz ya da üzüldüğümüz şeyleri paylaşmaya cesaret ettiğimizde gelişir. Bunları yapmadan yürütülen arkadaşlıklar bir gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü bu sadece gösteriş sahasından başka bir şey değil. Yani sürekli Instagram'a foto atacaksın ya da işte çok arkadaşlarım var imajını vermeye çalışmak gibi bir şey. Gösteriş sahasından öte bir şey geçmeyebilir bu arada bunlar. O nedenle evet bunlara bir bakmak gerekiyor. Yardım edeyim ileride o da bana yardım eder düsturuyla hareket eden kurumda olabilir bu arada bazı insanlar. Bence yine de en doğrusunu Nietzsche söylemiş bu konuda. Çünkü ben dediğim gibi burada arkadaşlığı öven bir konu yapmıyorum. Çünkü biraz daha buraları bir anlamak için yapıyorum bunu. O bunu nasıl yorumluyor? Diyor ki komşunuzun etrafına üşüşüyorsunuz. Ve güzel de sözcükleriniz var buna. Oysa ben diyorum ki size, sizin komşu sevginiz kendinize duyduğunuz kötü sevgidir. Vay. Gerçekten ben bu sözünü çok seviyorum Nietzsche'nin. Böyle buyurdu Zerdüşt kitabından, komşu üzerine bölümündendi bu. İnsanların çünkü daha kendini sevemezken, kendinle baş başa zaman geçiremezken sürekli komşularından diyelim için tabiriyle yakınlık bekliyorsun. Onlardan kabul görme ihtiyacına giriyorsun. İnsanların komşularının yalnızca güzel sözler söylemesini istiyorlar yani. Sürekli takdir olsun, beni kabul etsin, onlara karşı dürüst olsun, birbirlerine ne duymak istiyorlarsa onu söylüyorlar. Oysa yani sen sonuçta kendini geliştiremiyorken veya kendini sevmiyorken karşındaki kişi de bu şekildeyse eğer aslında ikiniz de birbirinize karşı maske takıyor ve ikiniz de olmadığınız halinizle birbirinizi illüzyon içerisinde övüyorsunuz. İllüzyon içerisinde kabul görmeye çalışıyorsunuz. İnsanların biriktikleri kabul görme ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kuruludur mesela bu. Bu mesela kişide ne var? Bu kişide özgüven eksikliği var değil mi? Yani sürekli başkası tarafından değerli görülmeyi istiyor. Yalnızca başkalarının sözleriyle ikna olur. O zaman idrak edersiniz değerinizi mesela. Hani düşünürsün ki X kişi bunu söylüyorsa benimle ilgili demek ki benim değerim budur. Kendisini sevmeyen ve iç barışını elde edememiş birey özgüvensizliğinin ağırlığı altında eziliyor zaten. Bu ezikliği telafi etmek için de kendi benliğini bir temele oturtma ihtiyacı duyuyor ve başkalarından duymak istiyor bunu sürekli. Başkaları beni övsün, başkaları beni takdir etsin ve beni bu şekilde değerli görsün. Bu insanlar yalnızca başkalarının yanındayken var olabiliyorlar. O nedenle kendi haline, kendi başına hiçbir şekilde özgün, otantik yanları olamıyor. Çünkü orası sağlıklı bir yer değil. Kendi varlıkları anlamsız bu insanlar için mesela. Kendi başlarına var olamazlar. Bu yüzden komşularının yani Nietzsche'nin deyimiyle işte arkadaşlarının ötekilerinin iltifatlarına, güzel sözlerine muhtaçtırlar. Bu var ya çok büyük bir oyun, illüzyon. Yani kendiliğinden en büyük bir kaçış belki. Kendilerini tanımlamak için sürekli etikete, sürekli işte takdire, onaya, kabule ihtiyaç duyan kişi. Dolayısıyla bu tarz mesela bu fikre sahip olan online ideolojilere sahip olan kişiler gerçekten önemsedikleri için değil, başkalarına yaranmak için savunurlar bu arada. Ve kendilik hali yok. Nietzsche yine de burada şunu diyor. Kardeşlerim, komşu sevgisini öğütlemiyorum size. En uzaktakini sevmeyi öğütlüyorum size. Yani kişi ilkin yalnız kalarak kendi kendisinin dostu olmalıdır. Önce kendinizi olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor. İç barışımızı elde etmemiz gerekiyor. Kendimizle arkadaş olmamız gerekiyor. Bu dünyada en sevdiğiniz insan bir başkası değil. Önce kendiniz. Bu başkası, öteki işte genel olarak her şey olabilir. Yani en yakınınız bile olabilir ama değil. Burada en önemli olan şey kendinizi ön plana koymanız. Kendinizle dost olmak. En yakın dostunuzu içinizde yontup yontup ortaya bir şey çıkarmak. Kendinize karşı tahammül edebilmeyi öğrenen kişi zaten başkalarına karşı da tahammül edebilmeyi öğreniyor. Kendisine tahammül edemeyen insan tabii ki de başkalarının zayıf noktalarını sürekli görecek ve ona tahammül edemeyecek. Ben mesela kendimi yine her bölümde kötülediğim gibi bu bölümde de kötüleyeyim. Sabır konusunda zorlandığım bir evreden geçmiyorum ya. Benim hayatım sanki hep böyle oldu. Sabır konusunda zorlanıyorum gibime geliyor. Dolayısıyla böyle hep şunu fark ettim. Çok üzücü ama bunu söyleyeyim belki bilmiyorum. Sıradayım ya işte market sırası olsun ya da işte bir herhangi bir sıraya girdiğimde. Mesela bir yaşlı teyze ya da çocuklu böyle bir arabalı bir kadın gördüğümde sabırsızlanıyorum. Tahammülüm şey oluyor ki hani ben şeyim ya şimdi hızlıca geçebilirim. O yavaş yavaş yavaş yavaş yürüyecek ya da hani bir kaldırımdan yürüyorsak vesaire. Dolayısıyla benim burada önce kendime dönmem gerekiyor. Ben neden sabırsızım? Neden tahammülüm yok? Yani o kişinin yaşlı olduğunu bile bile, yaşlı bir teyze olduğunu bile bile yürümesi yani benim sabrımı zorlayan bir şey. Evet ama gerçek bu. Ya onu takip edebilir, yavaş yavaş yürüyebilirim. Geçemiyorsam hiçbir şekilde ya. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla onun zayıflığından kendimi şey yapıyorum yani tahammül zannediyorum ki ona tahammülüm. Hayır ben kendi sabırsızlığıma tahammül edemiyorum. Kötü yanlarını fark edince bu kötü yan yani bana göre. Kötü yönümü fark edince evet onlar üzerinde biraz çalışmam gerekiyor sanki ya. Bu aralar Mevlana'yı Mesnevisine bir şey yaptım. Biraz böyle bir okuma yapıyorum. Bakalım sabır üzerine çalışıyorum yani. Çünkü iyi niyeti orada da İyi niyet orada da çok önemli ya. Ben o yaşlı teyzenin yürüme şekli, ya ben de yarın bir gün yaşlanacağım ya da hani benim de yarın bir gün küçük bir çocuğum olacak ve o sıralarda o şekilde yavaş yavaş yürümek çok normal bir şey. Tahammül sebebimin olmaması onlarla alakasız, kendimle alakalı. Bunun üzerine çalışmak istiyorum. Bunun gibi bir şey mesela arkadaşlar. İnsan vardır kendisini aradığı için gider mesela komşusuna. Nietzsche bunu çok güzel söylemişti de. Yani ötekiye başka bir insanın yanına kendisini aramak için de gidersin ya da insan vardı mesela komşusuna gidip kaybetmek ister kendisini. Burada en tehlikeli şey bu. Kendini kaybetmek için gitmemen gerekiyor. Kendini araman için gitmen gerekiyor. O nedenle kendini kaybedeceğin kişi Aristo'nun o söylediği o çıkar ilişkisinde olacak kişiler olacak. Çünkü seni kullanacaklar ya da sen onları kullanacaksın. Dolayısıyla kendini kaybedeceksin. Erdem arkadaşlar mesela burada önemli. Kendinize duyduğunuz kötü sevgi de bunun tabii ki de önemli bir kısmı. Ve şunu fark ettim kendimde yine aynı şekilde. Dua aşırı büyük bir iyileştiren bir güç. Eğer ki mesela bu arkadaşlıklar olsun, ilişkiler konusunda zorluk yaşıyorsanız siz de tavsiye edebileceğim şimdi Aristo Nietzsche dışında onları okumak dışında doğayla gerçekten içi dışı olabilmek. Çünkü doğanın büyük güçlerini gördükçe ne kadar zayıf olduğunu insan anlayabiliyor. Kırılgan olduğunu anlayabiliyor. O bir ruh ya hani. Gerçekten çok büyüleyici bir ruh. Ve ahlaki değerlerin hepsini doğadan çok daha iyi anlayabiliyorsun. Hani bence kesinlikle hocaları, Aristo'yu bile, Nietzsche'yi bile, anneni, babanı, osunu, busunu her şeyi bir kenara koyup gökyüzünü, dağları, toprağı fark etmek ve oralardan ahlakını inşa edebilmek yavaş yavaş. Çünkü muazzam bir sistem var. Gerçekten muazzam bir sistem. Bunları fark etmeden yaşıyoruz yani. Ve kendimizi bir yerlere koyuyoruz bunları fark etmeden. Sonra ne oluyor kendimize ilişkimiz? Kendimizle ilişkimiz tabii ki de yok oluyor. Ve insanlara sarıyoruz. Zannediyoruz ki orada bulacağız anlamı. Değil yani. Aristo'nun bu üç tür arkadaşlığı evet önemli olabilir belki. Ya da Nietzsche'nin komşu üzerine olan düşünceleri farklı filozoflarında yine. Ne anlama gelir ki sen kendini sorgulamadığın sürece? Yani bu kalıplara girmemek bence gerekiyor. Mesela ben arkadaşlığımı, şimdi Aristo'yu bu şeylerini okuduktan sonra tabii ki de arkadaşlarımın üçünden birisine illa girmesi gerekmiyor. Şu an modern çağda yaşıyoruz. Modern felsefe denilen bir şey var. Kuşkuculuğu öneriyor bize. Sorgulamayı öneriyor bize. Belki benim arkadaşlık idealim, arkadaşlık düşüncem çok daha farklı bir şey. Belki senin için çok daha farklı bir şey arkadaşlık. Belki senin için sadece kardeşliktir bu. Sadece demeyelim de hani kardeşliktir. Gayret içerisinde bulabilmektir. Merak ediyorum senin içindedir bu arada arkadaşlık. Yazarsan çok mutlu olurum. Herhangi bir yere yazılabiliyorsa eğer bu. Üzerine konuştuğum bu konu gerçekten beni çok etkileyen bir konu. Çünkü en başta bunu kafamızın içinde olan her şeyi önce bir rafa kaldırmamız gerekiyor bence kesinlikle. Ve arkadaşlıkla ilgili olan bu yüce anlamlar olsun ya da bu tarz teoriler olsun, düşünceler olsun. Onların hepsini rafa kaldırdıktan sonra aslında önümüzde olan düşünce bomboş bir varak oluyor. Ve orada sadece kendi ahlak yasalarını veya doğadan aldığın ilhamlarla kendine uygun bir şekilde yeniden inşa ediyorsun. Bu konuyla ilgili yine podcast'in sonuna gelmişken sizi arkadaşlıkla ilgili olabilecek ve Ulus Bakar'ın sözleriyle beraber düşünmeye sevk edeceğim. Bırakabilirsem şimdi onunla ilgili bir küçük bir kayıt bırakacağım.
Eğer ananızdan
Sevgiler,
babanızdan
görüşmek
öğrenirseniz
üzere.
doğru olanın ne olduğunu, neyin arzulanır, neyin arzulanmaya değer olduğunu geleneklerden öğreniyorsanız, dogmalardan öğreniyorsanız bu ahlakın düşük bir biçimidir, yüksek bir biçimi değildir.